Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 18. ayrım. İki muhafız koşa koşa geldiler. Kumral üniversiteli ceketini sakin bir tavırla bıraktı. Bosks öğrencilerinin dördü de köşeye büzülmüşlerdi. Kumral delikanlı büyük bir tahakkümle hademeye, "Seni hayvan seni!" diye çıkıştı. "Seni öküz kafalı, seni bolduk suratlı, sersemeri seni." Bu sözlerden sonra muhafızlara döndü. "Burada görmüş olduğunuz şu sahne modern hümanizm anlayışına uygun bir dersten ibarettir. Böyle şeylere pek hevesli olan ellerinizdeki kauçuk sopalarla burada boy göstermeniz işte bu sebepten pek lüzumsuzdu. Anlaşıldı mı?" Muhafızlardan biri "Hayır" dedi. Kumral öğrenci ona acır gibi baktı. "Vücudumuzun mukavemetini arttırmak için jimnastik yapıyoruz. Serbest vücut hareketleri. Şimdi anlaşıldı mı? Bu karavanalardaki bizim akşam yemeği mi?" Uşak öyle diye tasdik etti. Kumral üniversiteli bu karavanalardan bir tanesi üzerine eğildi ve yüzünü tiksinmiş gibi buruşturdu. "Defolun bu karavanalarla dışarıya!" diye birdenbire ve sert bir şekilde haykırdı. "Yemek diye bu çamuru getirmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Senato reisinin oğluna demek bu bulaşık suyunu getiriyorsunuz. Yoksa yerinizden atılmak mı istiyorsunuz?" Muhafızları şöyle bir süzdü. "Hakkınızda şikayette bulunacağım. Hemen şu anda polis komiseriyle görüşmek istiyorum. Beni polis müdürünün yanına götürün. Bu yaptığınız hareket yüzünden babam yarın adliye vekiline meclisi zindan edecek." Muhafızların ikisi de gözlerini hiç ayırmadan delikanlıya bakıyorlardı. Çıkışmaları mı yoksa saygılı mı olmaları lazım geldiğini bir türlü kestiremiyorlardı. Kumral delikanlı onları bulundukları yere çivilemişti sanki. Nihayet yaşlıca olanı çekine çekine, "Bayım" dedi, "bu gördüğünüz bizim hapishanenin her vakitki yemeğidir." "Ne demek, ben hapishanedeyim ha?" Kumral delikanlı büyük bir tahrike uğramış bir insan gibi köpürmüştü. "Demek öyle ha, hapishanedeyim. Yoksa sen tevkifhane ile hapishane arasındaki farkı bilmiyor musun?" "Elbette efendim." Muhafızın şimdi büsbütün çekingenleştiği görülüyordu. "Şüphesiz efendim, kendi hesabınıza da yemek getirtebilirsiniz. Bu gayet açık bir haktır sizin için. Parasını siz verecek olduktan sonra hademe gulaş bile getirebilir." Kumral öğrencinin tavrı yumuşamıştı. Nihayet makul bir söz duyabildim. "Yanında bir bira da arzu buyurulur mu?" Kumral delikanlı muhafıza şöyle bir baktı. "Hoşuma gidiyorsunuz. Size yardım edeceğim. Adınızı söyler misiniz?" "Rudolf Egger sayın bayım. Âlâ. Haydi şimdi işimize bakalım." diyerek delikanlı cebinden para çıkardı ve hademeye uzattı. Patatesli iki sığır gulaşı, bir şişede erik rakısı. Muhafız Rudolf Egger'in ağzı bir karış açık kalmıştı. İspirtolu içkiler onun yarıda kalan cümlesini kumral delikanlı tamamladı. "De müsaade var. İki sifonda bira. Biri muhafızlar için, birisi de bize." Rudolf Egger, "Pek çok teşekkürler efendim. Saygılarımı sunarım." diye yerlere eğiliyordu. Senato reisinin oğlu hademeye, "Eğer bira taze ve buz gibi soğutulmuş olmazsa senin bir bacağını testereyle keserim. İstediğim gibisini getirirsen paranın üstünü sen alacaksın." Hademe yüzünü neşeyle kırıştırdı. "Emirlerinizi aynen yerine getireceğim kont hazretleri." Yüzü parlıyordu. Böyle hakiki bir Viyanalı nüktesini hiç ummamıştım. Yemekler geldi. Kumral üniversiteli Kern'i de davet etti. Kern önce istemedi. Bulaşık suyunu ciddi ciddi içen Yahudi öğrencilere baktı. Kumral delikanlı onu teşvik etti. "Haydi bir kayın de siz oluverin. Hem böyle hareket ederseniz sizi modern addedecekler. Şunu da unutmayın ki bu bizim yemek iki iskambil arkadaşı için pek olağandır." Kern yerine oturdu. Ne yapsın, gulaş lezzetliydi. Kern'in nihayet pasaportsuz bir melez olduğunu da unutmamak lazımdı. Kumral delikanlıya, "Sizin burada bulunduğunuzdan babanızın haberi var mı?" diye sordu. Delikanlı gülüyordu. "Hay Allah iyiliğini versin. Babam ha, Adamcağız Linz'de bir beyaz eşya mağazasının sahibidir. Kern büyük bir hayret içinde delikanlıya baktı. O gayet sakin bir tavırla, "Azizim," dedi, "Blöf yüzyılında yaşamakta olduğumuzu hala öğrenememişe benziyorsun. Demokrasinin yerine demagoji almış bulunuyor. Bundan tabii bir şey de olamazdı. Haydi prosit." Böyle derken erik rakısının şişesini açmıştı. Gözlüklü talebeye de bir bardak ikram etti. Bir iki çekingen bir tavırla, "Teşekkür ederim," dedi, "ben içmem. Doğru, bunu akıl etmekliğim lazımdı." Ve böyle söyleyerek biraz önce doldurduğu bardağı kendi yuvarladı. "İşte bu sebepledir ki ötekiler peşinizi hiçbir zaman bırakmayacaklardır." "Ha, Kern, biz nasılız? Şişeyi boşaltalım mı?" "Evet." Şişeyi sonuna kadar içtiler ve kerevete uzandılar. Kern uyuyabileceğini sanmıştı. Fakat saniyede bir uyanıyor, "Hay melunlar hay, acaba Ruta ne yaptılar?" diye düşünüyordu. Sonra acaba Kern'i daha ne kadar burada alakoyacaklardı? Yaralamak, karışıklık çıkarmak, devlet otoritesine karşı gelmek ve mükerrer olarak gizli ikametten dolayı 2 ay hapse mahkum olduğu zaman Kern bu kadar suç için 10 yıl yemediğine şaştı. Kern hükmü giydiği sırada serbest bırakılan kumral öğrenciyle vedalaştı. Sonra onu aşağı kata götürdüler. Kendi üst başını verip yerine hapishane elbiseleri alması lazım geliyordu. Duşun altında yıkanırken eline ilk kelepçe geçirildiği zaman pek fazla müteessir olmuş bulunduğunu hatırladı. Sanki o vakitten beri uçsuz bucaksız bir zaman geçmişti. Şimdi hapishane elbiselerini sadece kullanışlı buluyor ve kendi üst başını hiç aklına getirmiyordu. Kern'in hücre arkadaşları bir hırsız, ufak tefek yapılı bir kaçakçı ve yersiz yurtsuz takımından olduğu için içeri tıkılan kazanlı bir Rus profesörüydü. Dördü de hapishanenin terzi atölyesinde çalışıyordular. Kern için ilk akşam çok kötü geçti. Vaktiyle Steiner'in ona söylediği sözü, "alışacaksın," sözünü hatırladı. Fakat buna rağmen o kerevetinde oturup gözlerini hiç ayırmadan duvara bakmaktan kendini alıkoyamadı. Kendi kerevetine uzanmış olan profesör de birden "Fransızca bilir misiniz?" diye sordu. Kern korkmuştu. "Hayır," dedi. "Öğrenmek ister misiniz?" "Elbette. Hatta hemen başlayabiliriz." Profesör kerevetinde doğrulmuştu. İnsan eğer kendisine oyalanacak bir iş bulamazsa aklını kaçırır. Kern başıyla da tasdik ederek "Öyle," dedi. "Hem bundan istifade de edebilirim. Buradan çıkınca galiba Fransa'ya yollanmaktan başka çarem kalmayacak." Alttaki kerevete yan yana oturdular. Üstlerindeki kerevete uzanmış olan kaçakçının mırıldandığı duyuluyordu. Elindeki küt bir kurşun kalemi ile duvara rezilane resimler çiziyordu. Profesör öyle zayıf, hücrenin boşluğu öyle uçsuz bucaksızdı ki adamcağızın karmakarışık olmuş kızıl bir sakalı ve ortasında bir mavi gözün parladığı bir çocuk yüzü vardı. Her türlü alaydan uzak ve harikulade güzel bir gülümseyişle dünyanın en güzel ve o nispette de boş bir sözüyle "başlayalım," dedi. "Fransızlar hürriyete la liberté derler." Kısa bir sürede Kern pek çok şeyler öğrendi. Girdiğinden 3 gün sonra diğer mahpuslarla beraber avluda gezinirken ağzını hiç açmadan istediği şeyleri konuşabiliyordu. Hatta bu şekilde terzihanedeyken profesörle Fransızca fiilleri ezbere çalışmaktan geri kalmıyordu. Akşamları Fransızcaya çalışmaktan yorulduğu zaman diğer hücre arkadaşı olan kaçakçı ona basit bir telden bir maymuncuğun nasıl yapılacağını ve fazla vahşi köpekleri terbiye etmenin usulünü öğretiyordu. Aynı kaçakçı ona her çeşit tarla mahsullerinin olgunlaşma zamanlarını ve hiç kimseye görünmeden saman yığınlarına nasıl gizlenilip uyku çekilebileceğini de öğretiyordu. Kaçakçı, Kibar Alemi adlı mecmuanın birkaç sayısını da gizlice içeriye kaçırmaya muvaffak olmuştu. Bulundukları yerde İncil'den sonra okunabilecek tek basılmış eser olan bu mecmua sayesinde onlar, diplomasi çevrelerinde verilen kabul resimlerinde nasıl elbise giyildiğini ve bir fıraka ne zaman kırmızı beyaz karanfil takılabileceğini öğrendiler. Fakat ne yazık ki hırsız bir noktayı bir türlü öğrenemiyordu. Ona göre frakla siyah kravat takılması lazımdı. Çünkü birçok lokal garsonlarında hep böylesini görmüştü. Hapishaneye girdiğinin 5. sabahı hücreden aldıkları sırada hapishane hademesi Kern'e o kadar şiddetle çarptı ki delikanlı duvara doğru sendeledi. Herif aynı zamanda da gözünü açsana eşek diye homurdandı. Kern ayakta duramıyormuş gibi davrandı. Bu şekilde hareket ederek hademenin bacak kemiğine yüklenirse kimse bir şey fark edemeyeceği için ceza falan da görmezdi. Tesadüf sanılırdı. Fakat daha Kern harekete geçmeden hademe onun kolundan çekerek bir saat sonra karnında müthiş sancılar hissettiğini söyle ve abdesthaneye götürülmeni iste diye fısıldadıktan sonra haydi yürü bakalım diye bağırdı. Yoksa seni bekleyeceğimizi mi sanıyorsun? Kern bütün gezinti esnasında acaba hademenin benimle görülecek bir hesabı mı var diye düşündü. Çünkü ikisi de birbirlerinden hoşlanmazlardı. Terzihaneye döndüğü zaman hapishaneye ait meselelerde mütehassıs olan hırsızla bu işi fısıldayarak görüştü. Hırsız, abdeste daima gidebilirsin diye izaha girişti. Bu insanın en tabii bir hakkıdır. Hademenin bu yüzden başına bir iş açmasına imkan yok. Kimisi sık sık dışarı çıkar, kimisi de az. Bu yaratılışa bağlı. Fakat bundan sonra olup bitecekleri gözünü açacaksın. Âlâ, ne istediğini anlayacağız bakalım. Ne de olsa bir değişiklik olacak bu sayede. Kern karnı ağrıyormuş gibi yaptı ve hademe onu dışarıya çıkararak abdesthaneye götürüp etrafına bakındıktan sonra sigara ister misin diye sordu. Sigara içmek yasaktı. Kern gülerek demek planın buydu ha dedi. Fakat ben böyle kolay kolay tuzağa düşmem. Haydi çeneni tut bakayım. Sana oyun mu edeceğimi sanıyorsun? Steiner'i tanır mısın sen? Kern hademeye şöyle bir baktıktan sonra hayır dedi. Bu sualin Steiner'i ele geçirmek için kurulmuş bir tuzak olduğundan şüphelenmişti. Demek Steiner'i tanımıyorsun. Hayır. Âlâ, o halde söyleyeceklerimi iyi dinle. Steiner, Rut'un emniyette olduğunu sana söylememi istedi. Hiç endişe etmene lüzum yok. Buradan çıktığın zaman Çekoslovakya sınırına bırakılmanı iste ve sonra tekrar geri dön. Şimdi Steiner'i tanıyor musun artık? Kern birden her yanının titrediğini hissetti. Hademe nasıl şimdi bir sigara içilir mi diye sordu. Kern başıyla tasdik etti. Hademe cebinden bir kutu Memphis sigarasıyla kibrit çıkardı. Al bakalım. Steiner gönderdi. Eğer bunları üstünde bulurlarsa sakın benden aldığını söyleme. Haydi şimdi şöyle bir tane tellendir. Dumanı kubura üfle. Ben dışarıyı kollarım. Kern abdesthaneye oturdu. Kutudan aldığı sigarayı ikiye böldükten sonra bir parçasını yaktı. Ağır ağır ve iyice içine çekerek içiyordu. Demek Ruth emniyetteydi ve Steiner de genç kıza göz kulak oluyordu. Kern açık saçık resimli pis duvarlara bakarken bu daracık abdesthaneyi dünyanın en güzel odası sanıyordu. Kern abdesthaneden çıktığı sırada hademe evlat be dedi. Steiner'i tanıdığını benden neye sakladın? Kern sen de bir sigara alsan dedi. Hademe başını iki yana sallıyordu. İmkanı yok. Kern de ona sordu. Peki Steiner'i sen neden tanıyorsun? Bir defasında başımı büyük bir beladan kurtarmıştı da haydi şimdi yürü. Beraber terzi atölyesine döndüler. Profesörle hırsız Kern'e bakıyorlardı. Delikanlı iyi gitti der gibi başıyla bir işaret yapıp yerine oturdu. Profesör hiç konuşmadan nasıl iyi gitti mi diye sordu. Kern başıyla tekrar tasdik etti. Profesör kızıl sakalına doğru bakarak o halde derse devam dedi. Aller, gayri kıyasi fiil, je vois, tu vois, il. Kern hayır mukabelesinde bulundu. Bugün bir başka fiil tasrif etsen, sevmek mastarını, Fransızcası nasıldır, sevmek mi, eme, fakat bu gayri kıyasidir, Kern, işte ben de bunun için istiyorum ya dedi. Profesörü 4 hafta sonra tahliye ettiler. Hırsız 6 hafta sonra ve kaçakçı da hemen onun arkasından serbest bırakıldı. Çıkacağına birkaç gün kala Kern'i homoseksüel yapmak için hayli uğraşmıştı. Fakat Kern ona uymayacak kadar sağlamdı. Hatta bir defasında kumral talebeden öğrendiği kısa bir direk ile herifi yere yıktı ve bundan sonra da başı rahat etti. Kern birkaç gün yalnız kaldı. Fakat sonra iki yeni hücre arkadaşı geldi. Mülteci olduklarını hemen anlamıştı. Biri oldukça yaşlı ve çok az konuşkandı. Daha genci de 30 yaşlarında kadardı. Sırtlarında temiz tutmak için hayli sıkıntıya katlandıkları havu dökülmüş elbiseler vardı. Yaşlısı hemen kerevete uzandı. Kern gence sordu. Nereden geliyorsunuz? İtalya'dan. Oralar nasıl? Evvelce iyiydi. Ben 2 yıl bulundum. Şimdi artık her şey değişti. Ne var ne yok. Her saat kontrol ediyorlar. Kern 2 yıl dedi. Bir ömre bedel. Öyle. Fakat burada 8 gün içinde yakayı ele verdik. Hep böyle midir? Son 6 ay içinde işler pek kötüleşti. Yeni hücre arkadaşı başını ellerine bıraktı. Her tarafta öyle. Bu gidişle bilmem sonumuz ne olacak. Acaba Çekoslovakya nasıl? Orası da berbatlaştı. Haddinden fazla mülteci var. İsviçre'de bulundunuz mu? İsviçre çok küçük. İnsan hemencecik göze batıyor. Adam gözlerini yere dikmişti. Fransa'ya gitmeliydim. Fransızca bilir misiniz? Adam saçlarını karıştırıyordu. Elbette. Kerr ona bakarak, biraz Fransızca konuşalım mı? Dedi. Yeni öğrendim de unutmaktan korkuyorum. Adam hayretle başını kaldırdı. Fransızca mı konuşalım? Kuru kuru güldü. İşte bu elimden gelmez. Hem hapse tıklayayım hem de sonra Fransızca mukamele yapacağız. Yo, bu fazla. Gerçekten sizin pek parlak fikirleriniz varmış. Hiç de değil, sadece parlak bir hayat yaşıyorum. Kern, acaba adam razı olacak mı diye bir müddet daha bekledikten sonra kerevetine tırmandı ve uykusu gelinceye kadar gayri kıyasi fiilleri tekrarladı. Kern sarsılarak uyandı. Başucunda Fransızca konuşma teklifini reddeden adam duruyor ve kelimeleri güçlükle telaffuz ediyordu. Kerne, imdada koşun diye bağırdı. Arkadaşım kendini astı. Hala uyku sersemliğinden kendini kurtaramamış olan Kern kalktı. Sabahın aralıca karanlığı içinde başı önüne düşmüş bir karaltı pencerede sallanıyordu. Kern kerevetten aşağı atladı. Çabuk bir bıçak. Bende bıçak falan yok. Sizde var mıydı? Hay aksi şeytan hay. Bende de yok. Tutun bakayım. Ben yukarı kaldıracağım. Kayışları başının üstünden kurtarmaya çalışın. Kern kerevete tırmandı ve boşlukta sallanan adamı yukarı kaldırmaya çalıştı. Fakat adam göründüğünden pek fazla ağırdı. Sırtındaki elbiseler de onunla beraber ölmüşler gibi soğumuştular. Kern bütün gücüyle üleye yapıştı. Çok güçlükle kaldırabiliyordu. Haydi diye soludu. Boynundaki kayışı gevşetmeye bakın. Fazla tutamayacağım. Ötekisi peki diyerek kerevete tırmandı ve sallanan adamın boynunu kurtarmaya çalıştı. Fakat birden kendini bıraktı, iki tarafa sallandı ve kustu. Kern, hay Allah müstahakınızı versin diye haykırdı. Başka bir şey becermek elinizden gelmiyor mu? Ötekisi bakamıyorum diye inledi. Bu fal taşı gibi açılmış gözler, bu dışarı sarkmış dil. O halde siz buraya gelin de yukarı kaldırmaya çalışın. Ben boynu kurtaracağım. Kern kurşun gibi ağır vücudu ötekinin kollarına bırakıp kerevete sıçradı. Karşılaştığı manzara tüyler ürperticiydi. Bütün kanı çekilmiş bu soluk, bu şiş surat yuvalarından oynamış gibi dışarı fırlamış bu patlak gözler, bu simsiyah kocaman dil. Delikanlı şişmiş boyuna iyice yerleşmiş kayışa uzandı ve aşağıdakine "Daha yukarı, daha yukarı kaldırın!" diye haykırdı. Aşağıdan boğuk boğuk sesler geliyordu. Kern oraya bakınca ötekinin tekrar kustuğunu gördü ve ellerinden hiçbir şey gelmeyen bu hayattakilerle acı acı alay etmek ister gibi gözlerini ve dilini son haddine kadar zorlayan ölüyü bıraktı. Hay aksi şeytan diyerek aşağıdaki adamı kendine getirmenin çarelerini ümitsiz ümitsiz aramaya başladı. Birden yıldırım kadar ani bir süratle vaktiyle Kumral Üniversiteli ile hapishane hademesi arasında geçen sahneyi hatırladı ve "Seni hergele seni!" diye haykırdı. "Eğer hemen harekete geçmezsen bağırsaklarını deşerim. Seni korkak serseri seni!" Bunu söylerken de ayağıyla bir tekme yerleştirdi ve tam istediği gibi yapıştırdığını fark etti. Bütün kuvvetiyle bir daha vurarak "Bütün kuvvetinle kaldır!" diye bağırdı. "Yoksa beynini patlatırım." Aşağıdaki adam hiç ağzını açmadan ölüyü yukarı doğru kaldırdı. Kern öfke ile bağırıp çağırmakta devam ediyordu. "Daha, daha yukarı kaldır. Seni miskin herif seni." Adam ölüyü daha yükseğe kaldırdı. Kern de düğümü çözerek önünün başından sıyırmaya muvaffak oldu. "Ha, şöyle, şimdi de aşağı al." İkisi birden yapışarak ölünün pörsük vücudunu kerevitte uzattılar. Kern yeleğini ve pantolonunu sıyırarak "Hücrenin penceresini açın," dedi. Nübetçiyi çağırın, ben suni teneffüs yaptıracağım. Bunları söyleyerek simsiyah olmuş başın ardına diz çöktü. Hayat dolu sıcak avuçları içine, ölünün buz gibi ellerini aldı ve hareket ettirmeye başladı. Ölünün göğüs kemikleri inip çıkarken duyulan sert ve gıcırtılı sese kulak kabarttı. Fakat nefes bir türlü yerine gelmedi. Fransızca bildiği halde konuşmak istememiş adam, kapının dışında patırtı gürültü yapıyor ve bağırıyordu. Nöbetçi, nöbetçi. Sesi hücrenin duvarlarına boğuk boğuk çarpmaktaydı. 18. ayrımın sonu, sayfa 175. Devamı 19. ayrımda.